1. Yuhanna mektubu sevgide ruhsal paydaşlığı konu alır. Yuhanna Paulus'un Efes'te başlattığı kilisede ruhsal çobandı. Kilisenin kuruluşundan bu yana Yuhanna'nın önce İsa Mesih'in yaşamını ve öğretişlerini içeren müjdeyi, sonra mektuplarını ve son olarak da vahiy denilen yazıyı kaleme aldığı bilinmektedir. Yuhanna'nın ilk mektubunu gözden geçirirken genel bir başlık koyacak olursak 1. mektubun 1. bölümünü Tanrı Işıktır başlığı altında okuyabiliriz. Bu mektubunda Yuhanna imanlara çocuklarım diye hitap eder. Her mektubun bir amacı vardır. Mektubun kaleme alındığı dönemde kilise topluluğuna iki yönden baskı yapılmaktaydı. Bir yandan Roma İmparatorluğu Mesih inanlarını yok etmek amacını güderken birçok imanlı bu yönde yaşamını yitirmişti. Ama bundan daha büyük bir tehlike Mesih inanlarını imandan saptırma tehlikesiydi. Yuhanna'nın mektupları özde bu gibi yanlış öğretilere karşı imanları hazırlamaktı. Aynı zamanda mektuplar bir sevgi ürünüdür. Tanrı'nın sevgi olduğu gerçeğini bizlere ifade eder. Yuhanna bazı temel gerçekleri tekrarlamakla ruhumuzun derinlerine de hitap eder. Yaşam sözü Tanrı sevgidir ve kusursuz sevgi korkuyu dışarı atar gibi basit ama derin anlamlı ifadeler sayesinde Mesih imanlısı hayatının her safhasında ruhsal gıda bu mektuptan alabilir. Öğrenci Yuhanna'nın 1. yüzyıl sonlarında ileri yaşlarda Tanrı esinliğiyle yazdığı mektuplar büyük olasılıkla Efes'te kaleme alınmıştı. Yuhanna'nın yazdığı belli bir imanlı grubuna sevgi ve anlayış ile hitap eden bir ruhsal çobanın sözlerini dile getirir. Yuhanna bir süre Efes'teki kilise topluluğunun çobanıydı. Kutsal yazı uzmanlarına göre Yuhanna bu ilk mektubunu Patmos adasına sürüldükten sonra yazmıştır. Buna göre mektup İsa'dan sonra 1. yüzyılda yazılmıştır. Yuhanna'nın mektuplarını iyice anlayabilmemiz için 1. yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın başlarında Efes kentinin durumunu da iyi bilmeliyiz. O dönemlerde Mesih inancı oldukça yaygındı ve bu yüzden bu inanç konusunda bir aşinalık bulunmaktaydı. Birçok imanlı 2. ve hatta 3. kuşak imanlılardan oluşmaktaydı. Mesih inancının o ilk hareketi ve parlaklığı biraz solmaya başlamıştı. İlk günlerin yüceliği ve heyecanı sanki azalmış gibiydi. O ilk günleri biraz hatırlayabiliriz. Paulus gelip Efeslerin tanrıçası Diana'ya meydan okumuştu. Bütün kent ayağa kalkmış ama yine de Mesih inancı hızla yayılmıştı. Sinagoglarda Paulus'a yer verilmeyince Tiranus'un okulunu kiralayıp orada kutsal yazılardan öğretmişti. O günlerde Mesih için ne kadar ateşliydiler. Ama uzun yıllar sonra Rab İsa Mesih Yuhanna aracılığıyla Efes'teki imanlara bir mektup gönderip onları vahiy 2. bölüm 4. ayette şu şekilde uyarmıştı. Ne var ki bir konuda sana karşıyım, başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bu konuda Mesih daha yeryüzündeyken öğrencilerini uyarmıştır ve kötülüğün çoğalmasıyla birlikte insanın sevgisi soğuyacak demiştir. Efes'teki imanların Mesih'e olan bağlılıkları gevşemiş, sevgileri soğumuş durumdaydı. İkinci nokta ise Mesih imanlarını öbür insanlardan ayrı kılan onların örnek ve dürüst yaşamlarıydı. İkinci ve üçüncü kuşak böyle üstün bir ahlak düzeyinde yaşama çabasında değildi. Mesih imanları kutsal bir yaşamı hayatlarında uygulamaya çağrılmışlardır. Bunun tam anlamı Rabbin elinde kullanılabilir aletler olarak hizmete ayrılmış olmaktır. Rabbin tapınağındaki araç gereçler kullanılmak amacı için Rab'be ayrıldığı gibi bizler de onun kullanması için göreve ayrılmışızdır. Rabbin tapınağı kutsaldır. Rabbin günü yani haftada bir gün kutsaldır çünkü bunlar Rab'be hizmet için ayrılmış unsurlardır. Mesih imanlarda Rab'be kutsal hizmet sunmak için bir tarafa ayrılmış olmalılar. Üçüncü nokta Efes'teki kilisenin en büyük sorununun dışarıdan gelen baskı değil, içten gelen saldırılar olduğunu görüyoruz. Bu saldırılar genelde ayartma niteliğinde gelmekteydi. Bu konuda Rab İsa'nın kendisi hem öğrencilerini hem de tüm inanlıları uyarmıştı. Matta 24. bölüm 24 ve 25. ayetlerde, çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum dedi. Yine bu konuda Elçi Paulus Efes'teki kilisenin önderlerine Elçilerin İşleri 20. bölüm 29 ve 30. ayetlerde şöyle dedi. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Mesih inancını en çok tehdit eden unsur onun yok edileceği değil, inanlar arasına sahte öğretilerin girmesi ve gerçeğin sahte ile değiştirilip gerçekten uzaklaştırılacağıydı. Bugün hala aynı tehdit önümüzde durmaktadır. Dördüncü nokta Mesih inancını etkilemeye çalışan dördüncü unsur ise agnostik düşünce akımıydı. Agnostik düşünce akımı eski günlerde Roma İmparatorluğu'nun varlığını sürdürmesine yardım eden etkenlerden biriydi. Bu düşünce çeşitli şekillerde insanlara sunulabilmekteydi. Bunlardan birine göre şöyle bir inanç vardı. Maddeden oluşan her şey kötüymüş ama ruhun kendisi iyiymiş. Agnostiklere göre maddi dünya ve hatta insanın fiziksel bedeni bile tümüyle kötüymüş ve bedenin içindeki ruh kirli toprağa ekilen tohum gibi temizmiş. Bu düşünceye göre her insanın içinde biraz iyilik yani bir çeşit iyi tohum bulunurmuş ve bunun geliştirilmesi gerekirmiş. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? İki ayrı uçta iki ayrı uygulama yöntemi vardı. Bunlardan biri Stoikler, öbürü ise Epikürler tarafından savunulurdu. Sizlere bilgi olarak şunu da söyleyebilirim ki 21. yüzyılda Epikürler hala aktif şekilde çalışmaktadır. Elçilerin İşleri 17. bölümü okursak görüyoruz ki Elçi Pavlus bu iki ayrı okul ile yüz yüze gelmiştir. Elçilerin İşleri 17. bölüm 18. ayette Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi bu laf öbesi ne demek istiyor derken kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Pavlus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Stoacılar Zeno denilen bir filozofun izleyicisiydiler. Stoacıların önderi Zeno, Atina'nın resimli sundurma dedikleri bir yerinde öğretiyordu ve Stoacı ismi oradan gelir. Temelde bunlar animist düşünceyle yola çıkarlardı. Bunlara göre hikmetli insan, insana özgü aşırı duygulara, sevince ya da üzüntüye yenik düşmemeliydi. Kendi yaşamlarını çok sert bir disiplin altına sokmaya çaba gösteriyorlardı. Epikürcüler ise isimlerini yine Atina'da öğretmiş olan filozof Epikür'den aldılar. Olimpos Dağı'nda konut kurdukları iddia edilen eski Yunan'ın tanrılarına inanırlardı. Gerçek peşinde gitmektense bedensel zevk peşinde koşmayı tercih ederlerdi. Önceleri entelektüel açıdan tatmin olmak için çaba gösterdiler ama kısa bir zamanda entelektüel arzuların yerini bedensel arzular aldı. Stoacıların ve Epikürcülerin düşünce akımları arasında çeşitli değişiklikler ve aynı zamanda bir düşünceden öbür düşünceye de akışlar oldu. Ancak bildiğimiz bir şey vardır ki bu iki düşünce akımına bağlı tüm düşünceler İsa'nın Mesih olduğunu kabul etmez ve hatta buna karşı gelirlerdi. Ben inanıyorum ki Elçi Yuhanna şu sözleri yazarken bu gibi filozofi kavramları düşünüyordu. 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayet. İsa'nın Mesih olduğunu yatsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yatsıyan Mesih karşıtıdır. Bu filozoflar öğretişleriyle İsa'nın Tanrı özünden gelip insan bedeni aldığını inkar etmekteydiler. Böyle düşünmelerinin gerekçesi ise şuydu. Rab Tanrı tümüyle kutsal olduğuna göre kötü diye tanımladıkları insan bedenine bürünemez. O zamanın düşünce akımını iyi bilen Yuhanna bu nedenle Yuhanna 1. bölüm 14. ayette söz insan olup aramızda yaşadı, onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yine Elçi Yuhanna 1. Yuhanna 4. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır. Agnostiklerin bir dalı kendi düşüncelerinden ayrılmamak için ellerinden geleni yaptılar. Mesih inancını kabul eder gibi görünüyorlardı ama aslında onlar diyorlardı ki Tanrı kötü diye betimledikleri insan bedeninde barınamaz. Bu nedenle de onun sözü ruhu insan bedeni kuşanamaz. İsa sadece bir bedendeymiş gibi kendisini göstermiş ama aslında bir bedene sahip değilmiş. Serintus adında başka bir agnostik ise biraz daha kurnazca kavramları ileri sürdü. Serintus'a göre hem insani bir İsa hem de ilahi bir İsa varmış. Bu adamın iddiasına göre Yahya'nın eliyle vaftiz edildiği anda ilahi kişiliğe bürünmüş ama çarmıhta öldüğü zaman ilahi kişilikten çıkmış. Hatta Petrus'un İncil'i diye bilinen yozlaşmış bir yapıtta İsa'nın çarmıh üzerindeki çağrısı şöyle çevrildi. Gücüm gücüm beni neden terk ettin? Oysa İsa'nın asıl söylediği Tanrım Tanrım beni neden bıraktındı? İlk kilisenin iman babaları bu gibi yanlış öğretilere karşı savaş verdiler ve İsa hakkında o bizim gibi oldu ki biz onun gibi olalım diye tanıklıkta bulundular. Yuhanna'nın birinci mektubu hem agnostiklerin Mesih inancını yozlaştırmak amacıyla ileri sürdükleri iddiaları çürütmek için yazılmıştır hem de inanlara özgü ortak sevgiyi doğruya taşımak için yazılmıştır 1. bölüm 4. ayete göre. 2. bölüm 1. ayette ise inanları günah işlememek için uyarmaktadır. 2. bölüm yine 26. ayette inanları yalancı öğretilere karşı uyarır. İnanların Mesih'e imanını güçlendirmek ve sonsuz yaşam güvenliğini de 1. Yuhanna 5. bölüm 13. ayette kaleme almıştır. İncil'in 5 bölümlük bir kesimi olan 1. Yuhanna mektubu çok önemli bazı temel gerçekleri tekrarlayarak insan ruhunun derinliklerine hitap eder. Bu parçada en çok rastlanan sözler şunlardır. Ruhsal paydaşlık, bilgi, sevgide kalmak, durmak, barınmak, yaşam sözü ve Tanrı yaşamdır, Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve kusursuz sevgi korkuyu yener gibi basit ama çok derin anlamlı ifadeler sayesinde insan yaşamının her safhasında ruhsal gıda alabilir. İnanlının kurtuluşu güncel Tanrı bağlılığı, sonsuz yaşam güvenliği, ruhsal bilgiden esinlenir der. Bilgi bilmek sözleri bu mektupta 30'dan fazla kullanılmıştır. Özellikle 2. bölüm 29. ayette, 5. bölüm 18. ayette, 3. bölüm 2. ayette, 5. bölüm 13. ayette, 15. ayette gibi pek çok yerde 30'dan fazla kez kullanılmaktadır. Şimdi bu mektubun ana hatlarını ayırmak gerekirse ilk olarak Yuhanna'da Tanrı'nın 3 tanımı bulunur. Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır. İkincisi Tanrı yaşam ve ışıktır der 1 ve 2. bölümler. Tanrı gerçek ve sevgidir derken 3 ve 4. bölümler kötülüğe üstün gelmenin ilkesi iman ve sevgidir ve Tanrı yaşamdır der. Tanrı'nın ışık ve Tanrı'nın sevgi ve yaşam olduğu da yine ana hatlar içerisinde söylenebilir. Bunlar İncil'in 1. Yuhanna mektubunda Tanrı için kullanılan 3 tanımdır. 1. Yuhanna 1. bölümde Tanrı ışıktır denir. Bu geniş kapsamlı başlıkta ilkin ön sözü sonra da Yuhanna'nın imanlılar dediği küçük çocukların nasıl Tanrı ile ilişki kurabileceğini göreceğiz. Girişte de belirttiğim gibi Yuhanna inanlar topluluğuna ilk giren sahte öğreti yani sapkın olan agnostizm ile ilgi olarak yazmıştır. Agnostikler bilgileriyle övünüyorlardı. İsa'nın tanrılığını kabul etmekle birlikte insanlığını reddettiler. Yuhanna gerçek tanrı bilgisi olan gerçek agnostizmi nasıl açıklamıştır dikkat edin. 1. Yuhanna 1. bölüm 1. ayet. Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Başlangıçtan beri var olan diyor. Yuhanna hangi başlangıçtan söz eder? Kutsal kitapta ikisini iyi bildiğimiz 3 başlangıçtan söz edilir. İlk başlangıç yaratılış kitabında 1. bölümünde şöyle karşımıza çıkar. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu tarihi verilemeyen bir başlangıçtır. Tanrı'nın gökleri ve yeri ne zaman yarattığını bilmiyoruz. Yaratılış kitabının 1. bölümündeki sorularla ilgili yüzlerce kitap yazıldı. Ama hiçbir kitap, hiçbir bilim adamı ya da hiçbir ilahiyatçı yaratılış kitabı 1. bölüm 1. ayetin ne zaman olduğuna ilişkin en ufak bir bilgisi olduğunu iddia edemez. Yeni dünya görüşü denilen bir görüşe sahip olan Hristiyan Bilimciler Grubu diye bir grup var ve bu bilimcilerin görüşüne göre üzerinde yaşadığımız dünyanın tahmin edildiği kadar eski olmadığıdır. Bu bilim adamlarının görüşüne göre yeryüzünün yaşı 300 bin ila 700 bin yıl olarak tahmin edilmektedir. Sonra bilim milyonlarca yıldan söz etmeye de başlar. Sonra zamanla dünyanın yaşı 2,5 milyon yıl denildi. Şimdi ise dünyanın yaşı milyonlarla ifade edilmektedir. Şimdi bazı bilim adamları yeryüzünün önceki yaş tahminlerinden uzaklaşıp daha yakın tarihleri de öne sürebiliyorlar. Yaratılış kitabı 1. bölüm 1. ayet herhangi bir tarihi içermediğinden her iki teoriye de uyabilir. Yaratılış kitabı 1. bölüm 1. ayetin duyurduğu şey gökleri ve yeri Tanrı'nın yarattığıdır. Bu gerçeği kabul edene dek Tanrı'nın sözünü derin bir şekilde kavrayamazsınız. Çünkü kutsal kitabın geri kalan bölümü bu ilk ayete dayanmaktadır. Bu evreni Tanrı mı yarattı yoksa bir tesadüf eseri ortaya mı çıktı? Evrenin kendiliğinden oluşuverdiğini düşünmek bana saçma geliyor. Edwin Conkling'in de söylediği gibi yaşamın bir kaza sonucu başlama olasılığı bir matbaada patlama sonucu bir sözlüğün oluşmasıyla karşılaştırılabilir. Sevgili dostum, yaşadığımız bu evrenin gerisinde akıllı bir güç var. Başlangıcın tarihini bilmiyoruz. Birkaç yüz bin ya da milyar yıl fark etmez. İstediğiniz gibi kabul edebilirsiniz çünkü burada sonsuzluğun tanrısı ile ilgilenmekteyiz. Tanrının kendisinin ardında da sonsuzluk var. Gökleri ve yeri yaratmadan önce onun ne yaptığını bilmesem de sonuçta Tanrının gökleri ve yeri yarattığını ve bunun bir amacı olduğunu biliyorum. Herhangi bir insanın kavrayış gücünün çok ötesinde olan bu evrende kendi planını, amacını gerçekleştirmektedir. Tanrı yaratma işini kaydettirirken bize bir jeoloji dersi vermeye çalışmadı. Bununla birlikte bir tarih bulmaya meraklı olanların bakması için çevreye çok sayıda kaya koydu. Tanrı'nın sözünde bulduğumuz diğer başlangıç İncil'de Yuhanna kesiminin ilk ayetidir. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Ardından yaratma işine gelir. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Milyar ya da trilyonlarca yıl geriye, yaratılışın da gerisine git, orada yine İsa Mesih ile karşılaşırız. O zaman geçmiş zamandadır. Tanrı'nın özündendir. Yuhanna'nın ne yazdığına dikkat edin. Başlangıçta söz vardı. Başka da işte bu başlangıcı olmayan bir başlangıçtır. Çünkü onun başlangıcı yoktur. Başlangıçta söz vardı ayetinin anlamı şudur. Geçmişe doğru istediğiniz kadar yolculuk edin ve istediğiniz yerde durun ve orada da sonsuzluktan çıkıp gelen Mesih sizi karşılayacaktır. Bu akıllara durgunluk veren ve bizim küçük aklımızın kavrayamadığı bir nokta. Yuhanna 1. bölüm 14. ayete gelene dek bunun yüceliğini anlamakta aciz kalıyoruz. Yuhanna 1. bölüm 14. ayette söz insan olup aramızda yaşadı der. Bu da bizi İsa'nın doğduğu yer olan Betlehem'e götürür ve oradan başlayarak kavramaya başlayabiliriz. Üçüncü başlangıç ise 1. Yuhanna 1. bölüm 1. ayette başladığımız ayettir. Başlangıçtan beri var olan. Ki bu da Mesih'in Betlehem'de doğuşuna gönderme yapmaktadır. O yaklaşık 30 yaşındayken Yuhanna ve kardeşi Yakup onunla Kudüs kentinde tanıştılar. Daha sonra İsa onlara yaklaşıp kendisini izlemelerini istediğinde bu iki kardeş babalarıyla birlikte ağlarını onarıyordu. Babalarını ki belki de bu adam oldukça zengin bir balıkçıydı çünkü işçileri vardı, işçilerle birlikte bırakıp İsa'yı izlediler. Şimdi ise Yuhanna ondan söz etmek istediğini belirtip İsa'nın tüm kişiliğinin gerçeğini ortaya serer. Yuhanna işittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz der. Buna göre Yuhanna birincisi işittik diyor. İkincisi gördük, üçüncüsü baktık, seyrettik ve dördüncü olarak da ellerimizle dokunduk. Yuhanna elbette İsa'nın beden almasından ve yeryüzünde bulunduğu sürece onunla olan birlikteliğinden söz etmektedir. İşittiğimizi derken Yuhanna kendi gözleriyle konuşmaz. Rab İsa'yı gerçekten duyduğunu, onun sesini işittiğini ve onu dinleyince Tanrı'yı dinlemiş olduğunu söyler. Gözlerimizle gördüğümüzü derken elçiler yalnızca onu konuşurken dinlemediler. Kendi gözleriyle gördüler ve günümüzde ise onu fiziksel değil ancak iman gözlerimizle görebiliyoruz. Petrus, 1. Petrus 1. bölüm 8. ayette Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözde anlatılmaz, yüce bir sevinçle coşuyorsunuz der. Onu görüp dokunana dek dirildiğine inanmayan Thomas'a Rab İsa, Yuhanna 20. bölüm 29. ayette İsa, beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Rab İsa o zaman Thomas'a olduğu kadar bugün de imanla yürüyen bizler için gerçektir. İlahi yazarı bunu şöyle anlatıyor. Sıcak tatlı sevecen her an hazır bir yardım ol ve iman eden yine onu zeytin dağı, sevgi ve celiyle de bulur. Seyrettiğimiz, baktığımız burada kullanılan sözcük ise Yunanca'daki thea moai sözünden gelir. Dilimizde tiyatro olarak geçmiştir. Tiyatro sadece oturup baktığımız bir yer değil, dikkatle izlediğimiz bir yerdir. Yuhanna burada 3 yıl boyunca İsa'yı izlediklerini, onu seyrettiklerini, ona baktıklarını söyler. Şu sözleri kaleme alan da Yuhanna'ydı. Yuhanna 3. bölüm 14. ayet. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insan oğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Çöldeki yürüyüşleri sırasında, yılanlarca ısırılan kişiler kurtulabilmek için yukarıya kaldırılan direğin üstündeki tunçtan yılana bakmak zorundaydı. Yuhanna bunu İsa'ya uyarlar ve kurtuluş için imanla ona bakmamız gerektiğini belirtir. Bunun ardından da onu hayatımızda izlememiz gerekir ve de bu mektupta öyle yapacağız. Bakmak kurtarır. Hayatımızda izlemek kutsallaştırır. Yuhanna'nın iyi haberinde belirttiği gibi. Yuhanna 1. bölüm 14. ayet. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Çoğumuzun kurtuluşu için ona bakmanın ötesinde yapmamız gereken şeyler var. Sonra da Yuhanna ellerimizle dokunduk diyor. Elçi Yuhanna kendilerinin onu izlemekle kalmayıp ona dokunduklarını da belirtir. Yuhanna yukarı odada bizzat Yuhanna 13. bölüm 23. ayetten de anladığımız üzere İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa Mesih dirildikten sonra kendinkilerine seslenirken Luka 24. bölüm 39 ve 40. ayette şöyle söyledi. Ellerime ayaklarıma bakın işte benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Doktor Temple Morgan, Rab İsa'nın Thomas ve yanındakilere ellerini uzattığında onların fazlasıyla etkilenip ona dokunmadıklarını öne sürer. Bunun yerine saygıyla eğildiler. Belki de en normal davranış bu olurdu ancak Yuhanna Rab'be dokunduklarını açıkça belirtir. Bu ve birkaç konuda daha Dr. Morgan ile aynı düşüncede değilim. Yuhanna ona dokunduklarını söylediğinde onun ellerini hissettiklerini, tırnaklarını ellediklerini ve böylece onun gerçek bir insan, beden almış, söz ve bedende gözüken Tanrı olduğuna ikna olduklarını belirtmek ister. 67 yılı civarında Elçi Paulus'un ölümünden sonra kilisede agnostizm diye bir sapkın öğreti ortaya çıktı. Agnostizm, agnostizmin karşıtıdır. Agnostizm, Tanrı'nın bilinmediği ve bilinemez olduğu düşüncesini savunur. Bildiğiniz gibi üniversitelerde birçok agnostik var. Charles Spurgeon, Yunanca agnostik sözcüğünün Latince ignoramus'dan geldiğini söyler. Bazısı şöyle diyebilir: kutsal kitaba inanmıyorum çünkü ben bir ignoramus'um. Agnostik şöyle der: bilmiyorum. Gnostik ise biliyorum der. Gnostikler inanlı topluluklarına gelip Mesih inanlarından daha üstün bir bilgiye sahip olduklarını ileri sürerlerdi. Kendilerini herkesten çok bilen süper azizler olarak ilan ederlerdi. Latince'de ignoramus, basitçe bilmiyoruz derken, agnostik bilmemekten öteye gider ve bilememek anlamına kullanılır. Gnostikler çok sayıda yeni düşünceyi taşıyorlardı. Sapkın öğretilerden biri İsa'nın doğarken yalnızca bir insan olduğuydu. Yani doğarken insandı, ancak vaftiz olurken Mesih ona geldi ve çarmıha gerildiğinde de Mesih onu terk etti. Yuhanna buna kanıt getirerek karşı çıkar. Söz insan oldu der. Buradaki ilk mektubunda da İsa'nın ölümden dirildiğinde halen daha insan olduğunu belirtmektedir. Yuhanna'nın şöyle dediğine dikkat edin: ellerimizle dokunduk, halen et ve kemiktendi. Dolayısıyla Yuhanna bir teoriden söz etmiyordu. O işittiği, gördüğü ve dokunduğu birinden söz ediyordu.